Ayrım 16, sayfa 279. İkinci bölüm. Film kopmadan az önce. Zindandan sürgüne. Yılmaz Güney'den anılar çağrışımları. Öncesi ve sonrasıyla kaçırma olayı. Firarla başlayan kısa özgürlük süreci. Geliyorum diyen ölümü beklerken. Yılmaz'la özgürlüğüne ilişkin konuşmalarımız 1978 yılına dayanıyor. Isparta cezaevinden yazdı ve yolun hazırlıklarına başladım diyerek kaçırma çalışmalarını en kısa zamanda sonuçlandırmamı istediği 20 Mart 1981 tarihli mektubuna dek geçen süredeki gelişmelere bu anlamıyla kısaca da olsa değinmek sonucun gelişim süreciyle bütünlük içinde değerlendirilebilmesi için gerekiyor. Düş gücüyle türetilmiş öykülerin ihbar niteliğiyle adımız çevresinde örülen saldırıların, magazin ruhuyla yaratılmış efsanelerin bu konuda yıllardır çaldığı kapı bir bakıma sonuçta aynı kapı olmuştur. Gerçeğin şu ya da bu çıkara dayalı olarak çarpıtılması. Gazete haberlerinden kitap sayfalarına dek bu konuda yıllardır bir yığın efsane türetildi. Magazin haberciliği neyse ne fakat ciddi yazarlar da katıldı bu koroya. Kimisi yolun başarısı nedeniyle Fransa'dan oturum hakkı aldı dedi, kimisi Kaş ilçesinden Meis adasına geçti dedi, kimisi İsviçre'ye sığındı, Liechtenstein'e sığındı, bir Orta Doğu ülkesinde dedi, kimi kaçışı devletin, kimisi Yunanistan'ın sağladığını söyledi vesaire vesaire. Böyle olduğu sanılıyor, şöyle olduğu söyleniyor gibi olasılık belirten bir dille değil de kesinlik belirten bir dille yaptıkları bu saptamalara kendileri de inanıp ciddi ciddi politik yorumlarda da bulundular. Bizim zamanımızda o koşulların önlem gereği olarak iz saptırmak için attığımız rivayetler, kaçış öykülerine gerçeğin kaynağı, hürriyetin düş gücü hepsine yol gösterici oldu. Kimileri için kolayca söyleniveren devletin yardımı, Yunan parmağı, İsviçre Interpol'ünün desteği, KGB'nin bilgisi gibi sözler taşıdığı anlamlara da çirkin ve rezilce bir iftira, ihbar çamuru sıçratmaktadır. Sağ koronun vatan hainleri, kansızlar, kaçaklar sıfatlarıyla sürdüre geldikleri yorumlar anlaşılmaz değildir. Acı olan özellikle de soldan gelip kapağı magazine atan ve bizi de iyi bilmeleri gereken eski dostlarımızın geldikleri dünyanın değerlerini ucuz hesaplarla pazarlamada sınır, ölçü tanımamalarıdır. Bu konunun dönemin koşulları ve yaşamımızın gerçekleriyle bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Yaşamdaki kendi basitliği içinde yani bin bir efsaneyle çarpıtıp yozlaştırmadan, ancak o zamanki gerçeklik geçmişindeki izleriyle de bir bütünlük içinde net olarak görülebilir. Konuya ilişkin bir dizi olay ve yaşamımızın gerçeklerine 1978 güzünden 1981 baharına dek Yılmaz'ın bana yazdığı mektuplar nedeniyle değindim. Bu bölümü onlarla bütünlük içinde bakılması gerekiyor. Yılmaz'la birlikteliğimizin genelinde birbirini bütünleyen konulardan biri olmakla birlikte bu konu ayrı bir özellik taşımıştır. Başından beri ilişkimiz ayrı bir gelişim süreci izlemiştir. Yılmaz'ın birlikte bir kültür dergisi çıkarmak ve giderek birlikte çalışmalarımızın koşullarını yaratmak isteğiyle 1976 yılında Kayseri cezaevinde benimle başlattığı görüşmelerimiz kesintilerle İstanbul Toptaşı cezaevine geldiği 1978 dönemine dek sürmüştü. Bu arada Yılmaz görüşmelerimizin sonuçlanmasını beklemeden düşündüğü dergiyi Erden Kral'la birlikte Güney adıyla çıkarmaya başlamıştı. Dergi 9. sayısında kapanmıştı. O dönemde bana yazdığı mektuplarında da yansıdığı gibi Yılmaz'la Erden'in ilişkileri gergin bir hava içinde kopma noktasına gelmişti. Toptaşı cezaevindeki görüşmelerimiz arada tel örgünün olmadığı, Yılmaz'ın yarattığı olanakla dış kapı girişindeki sahanlıkta oturup yüz yüze konuştuğumuz uzun süreli görüşmelerdi. Yılmaz yaşamına, koşullarına, konumuna, düşleri ve düşüncelerine ilişkin son derece sıkıntılı olarak etkili ve çarpıcı şeyler anlatıyordu. Her kesimden düşmanca saldırılar ve kuşatma altında olduğunu söylüyordu. Güney filmin çökme ve kapanma durumuyla karşı karşıya olduğunu, binbir güçlükle başlanan sürü filminin de bir dizi sorunla boğuştuğunu, bitiremeyeceğinden korktuğunu, çevresinde güvenebileceği kimsenin kalmadığını söylüyordu. Cezaevinde de son derece tatsız bir konumu vardı. Politik tutukluların komününde yer almadığı için devrimciler tarafından kendisine tecrit uygulandığını, ilişkilerin olumsuz olduğunu, tatsız boyutlara vardığını anlatıyordu. devletin kendisini yok etmek için çalıştığını, bir takım suikast girişimleriyle karşı karşıya olduğunu söylüyordu. Kendisini öldürmesi için görevlendirilen mahkumla aynı koğuşta kaldığından söz etmişti. Her şeyinin yağmalanmış olduğunu ve maddi olarak da bir yıkıntı içine düştüğünü belirtmişti. Bu anlamda sürdürdüğümüz görüşmelerde sana nasıl yardımcı olabilirim yönündeki sorularımı, yardım istemiyorum, birlikte olmak, bütünleşmek istiyorum diye yanıtlıyordu. Her şeyden önce iki devrimci aydın olarak bu bütünlüğü sağlamamız gerektiğini, buna acilen gereksinimi olduğu, sağlamamız halinde aşamayacağımız zorluğun kalmayacağını, bunun devrimci mücadelede örnek özüyle yol açıcı olacağını söylüyordu. Konuşmalar arasında sık sık kolumu tutuyor, omuzumu sıkıyor, öylece uzun uzun sessiz konuşmadan bakıyordu. İsteği şu iş, bu iş diye ayrıntılara inmeden zaman yitirmeksizin birlikte çalışmaya başlamaktı. Bu adımı attıktan sonra her şeyi bir bir konuşacağız, çözeceğiz, bütün zorlukları yeneceğiz diyordu. Karşılıklı devrimci güven temelinde ilişkimizin özgürlüğü yönünde de bir anlam taşıyacağını vurguluyordu. Yatmaya değil, eli kolu bağlı yatmaya tahammül edemiyorum diyordu. Bir biçimde kurtulmak istiyordu cezaevinden. Kendisine yönelik her türlü belayı kendime yönelik sayacağımı, her türden başarısından sevinç duyacağımı söylemiştim. Belli bir süre içinde Güney filmi düzene koyacağıma, yayın evini tekrar çalışır duruma getireceğime, derginin tekrar çıkmasını sağlayacağıma ve kararını netleştirdiği an özgürlüğü içinde gerekli olan neyse onu yapacağıma söz vermiştim. Bana kaçma yönündeki düşüncesini ilk kez Toptaşı cezaevindeki görüşmelerimizde, bu konuyu şimdilik her şeyin üstünde ve her şeyin dışında, gerektirdiği titizlikle sadece sende ve bende kalacak bir biçimde, kafamızın bir yanında tutalım sözleriyle açmıştı. Bu koşullarda ve bu duygularla birlikte çalışmaya başlamıştık. Üstünde tekrar ve ciddi bir şekilde konuşmaya başlamamız ise İmralı cezaevine götürüldüğü 1979'a dayanıyor. Yılmaz çok kötü bir ruh hali içindeydi. Özellikle Toptaşı'ndan apar topar alınıp günlerce Sağmalcılar cezaevinin revirinde ağır hastalar arasında görüşme yasağı da uygulanarak tutulması sinir sistemini allak bullak etmişti. Ekim 1978'de 10. sayısından başlayarak yeni biçim ve içeriğiyle çıkardığım Proleter Kültür Mücadelesi'nde Güney dergisinin hemen her sayısı toplatılmış ve hakkımızda ağır cezalar istemiyle davalar açılmıştı. 1979 sıkı yönetimi 14. sayısında dergiyi kapatıp yasaklamıştı. Yılmaz mahkeme sonuçlarını beklememek gereğini düşünüyordu. Daha doğrusu ceza kararları kendisini cezaevinde yakalamasını istiyordu. Birlikte çalışmaya başlayışımızın ikinci yılıydı. Bu süreç Yılmaz'ın gerek kendi içinde gerekse dış dünyayla ilişkilerinde bir dizi köklü değişiklikler yaşadığı bir dönem olmuştu. Ekim 1978'de çıkmaya başlayan dergiyle birlikte çevremizde bir politik hareketlilik olmuştu. Yılmaz bu oluşumu ayrı bir politik çizginin temsilcisi olarak yönlendirmek istiyordu. Mahkemelerdeki savunmalarından yazılarına, çevremizde toplanan insanlarla görüşmelere kadar bunun çalışmalarına başlamıştı. Derginin 5 aylık yayın sürecinde yaygın bir ilişkiler ağı doğmuştu. Hemen her taraftan yığınla destek mektupları geliyordu. Örgütlerle yaptığım özel görüşmeler sonucunda cezaevlerinde politik tutuklularca Yılmaz'a uygulanan olumsuz tutumlar da değişmişti. Hatta belli çevrelerle dayanışma birlikleri oluşturulmuştu. Yılmaz'a uygulanan tecride son verilmişti. Güney Yayımcılığın kitap, kart ve takvim basımları yeniden başlamıştı. Yanı sıra Ekim Birlik adıyla politik içerikli kitaplar için bir başka yayın evi daha kurmuştuk. Sürü filminin çekimler sürecindeki maddi manevi sorunları aşılmış, Eylül 1978'de çekimleri tamamlanmıştı. Ocak 1979'da ise film gösterimi hazır şekliyle bitirilmişti. Yılmaz içinde boğuntu duyduğu çemberi kırmış, sıyrılmış, dirilmişti. Kendisi mektuplarında bu süreci daha açık anlatıyor. Bu kez gelişmenin hızına kapılmış çalışma heyecanıyla kamçılanıyordu. Bir yanıyla ne olursa olsun bu yıl hemen yeni bir filme başlamalıyız diyor, bunun çalışmalarını planlıyorduk. Bir yanıyla politik niteliğiyle gizli bir derginin hazırlıklarına girişilmişti. İmralı cezaevinde 1979 yazında somut olarak kaçış konusu üstünde konuşmaya ve hazırlıklarına başlamıştık. Yılmaz o süreçte de konuyu ikimiz dışında kimsenin bilmesini ve sezmesini istemiyordu. kaygılanacağı, tedirgin olabileceği duygusuyla Fatoş'un da hissetmesini istemiyordu. Belli bir olgunluk sürecinde gerekli biçimiyle kendisi açmayı düşünüyordu. Tek bir istisna olarak konuyu uluslararası boyutuyla Orhan Apaydın'a sormuştum. Yıllardır avukatım olması yanı sıra aramızda çok yakın bir sevgi bağı vardı. Yılmaz'ın bir düşüncesi olarak değil, kendi duygum olarak sormuştum. Orhan abi, koşullar ve bunca dava beni kendi adıma da Yılmaz adına da kaygılandırıyor. Bu davalar sonuçlanırsa benim için sorun değil. Politik sürgün olarak çıkabilirim. Fakat Yılmaz'ın konumu ne olur biçiminde yaptığım sondaja, Orhan Apaydın, Yılmaz'ın cinayet suçundan kesinleşmiş bir hükmü olduğu için Interpol'ün alanı içindedir ve geri istenir. İade anlaşması olsun olmasın Interpol'ce tutuklanmayacağının ve geri iade edilmeyeceğinin bir garantisi yoktur demişti. Esasında Yılmaz'ın özgürlüğü konusunda düğümlendiğimiz noktada buydu. İmralı'dan firar da Türkiye'den çıkmak da büyük sorun değildi. Ve zaten o dönemde sık sık cezaevinden İstanbul'a gelmeye başlamıştı. Yılmaz'ın belli bir sinema çevresi dışında yurt dışında bir ünü de yoktu. İadeyi zorlaştırması açısından bu dayanaktan da yoksundu. Birçok ilişkinin de politik kişiliği açısından bu yönüyle hesabı gerekiyordu. Yani hem teslim edilmeyeceği güvencesinin hem de devletler arası ilişkilerde kullanılmayacağı güvencesinin alınması gerekiyordu. Yanı sıra can güvenliğimiz nedeniyle almayı düşündüğümüz belli önlemlere ve çalışma, yer değiştirme gibi konularda saptadığımız isteklere saygı duyulmalıydı. Bu konuları ince eller sık dokur biçimiyle Yılmaz'la değerlendirmeye başlamıştık. Yılmaz konunun Bulgaristan'la çözülebileceğini düşünüyordu. Bu düşüncesi kaçışın ilk adımı içindi. İkinci kaçışı oradan gerçekleştirmek zorunda kalabiliriz diyordu. Bulgarların geri teslim etmeyecekleri konusunda bir güvence vermeleri halinde İmralı'dan bir deniz motoruyla gitmeyi tasarlıyorduk. Güvencenin Türkiye'den çıkmadan bize kesin olarak verilmesini ölçü olarak saptamıştık. Batı ülkelerinden herhangi biriyle Türkiye'de bir diyalog kurulmasına karşıydı. O ülkelerin yetkililerince Türkiye'nin haberdar edileceği kuşkusu içindeydi. Bulgarlarla çözülmemesi durumunda ikinci etap olarak Arnavutluk'tu düşüncesi. Bu konuları uzun boylu tartıştık. Bulgarların bu iş için yüklü paradan bazı konulara dek pazarlığa girişebilecekleri düşüncesiyle konuyu çeşitli açılarıyla değerlendirdik. Görüşmenin kapsamını, sınırını muhtemel gelişmelere göre belirledik. Görüşmenin niteliğine göre gerekirse transit geçme güvencesi ya da geçici kalma güvencesi önerecektik. Koşullara göre bu da Arnavutluk ya da güvence sağlayacağımız bir başka devlet olacaktı. Türkiye'de götürülecek bu görüşmeler sürecinde bir yandan da İmralı'daki hazırlıkların yapılmasını kararlaştırmıştık. İlk elde gerekli olanlar motor ve korunma silahlarıydı. Bunları sağlamak da büyük sorun olmamıştı. 1979 yazında somut olarak görüşmelere başlama kararı vermiştik. Kararlaştırdığımız biçimiyle film alışverişi kültürel ilişkiler görüntüsü altında Bulgar Konsolosluğu kültür sorumlularıyla ilişkiye geçecek, bu kanaldan giderek üst düzey yetkililere ulaşmaya çalışacaktım. Fakat açıkçası benim için de bir riskti. Yılmaz'ın ikimizin dışında kimsenin bilmemesi yönündeki kesin ölçüsü bu riski ikiye katlıyordu. Yani sorun korku ya da cesaret sorunu değil, olumlu ya da olumsuz gelişmeleriyle sonuçlarında varabileceği anlamları hesap etmekti. Yılmaz'la aramızda tartıştığımız, anlaşamadığımız bir noktaydı bu. O çevremizdeki kimseye güvenmiyor, taşıyamayacaklarını söylüyor, bilgilendireceğimiz her kişinin riski başka anlamıyla arttıracağını düşünüyordu. ''Bana güvenmiyor musun? Bunu benim için ve benim isteğimle yapıyorsun. Bunu söylemem ve bilmemiz sana yetmiyor mu?'' diyordu. Bense sorunun birbirimize güvenin ötesinde bir anlamı olduğunu, kendisine güvenmesem yazarlığıma dek kendimle ilgili her işi bırakıp gece gündüz böyle koşturmayacağımı, silahını getirmeye dek her işe göz kırpmadan girildiğini söylüyordum. Ve ne olursa olsun ikimizin güvendiği bir üçüncü kişinin kaçışla ilgili aramızdaki bu ilişkiden haberdar olmasını istiyordum. Bunu en azından tarihe karşı adımız çevresindeki spekülasyonlara karşı bir güvence olarak düşünüyordum. Geçmişimizde Sabahattin Ali gibi bir olay var diyordum. Tartışmalarımız sonunda Fatoş'un bilmesi yeter mi diye sorduğunda fark etmez fakat daha siyasi nitelikli ve yakınlarımız dışında bir kişiyi tercih ederim yanıtını vermiştim. Önerilerim arasında Orhan Apaydın, Emil Galip gibi değerli ve güvenilir kişilikleri de saymıştım. Değişik örgütlerden önder konumda insanlar olsun, aydın katlardan insanlar olsun, Yılmaz bu konudan kimsenin haberdar edilmesini istemiyordu. Sonuçta sorumluluğunu yüklenme temelinde çevremizden bir arkadaş öner demişti. İsmail üstünde anlaşmıştık. İsmail en azından benim görüşmeleri götürdüğüm yerlerde gözcü olarak duracaktı. İsmail genel anlamıyla Yılmaz'ın kaçma düşüncesinden belli oranda haberdar edilecek, ayrıntıları ancak gerektikçe Yılmaz tarafından kendisine söylenecekti. Görüşmelerden olumlu bir sonuç alınması durumunda İmralı'dan yola çıkacaktık. Koşullara göre bu süreçte İsmail'le birlikte Kazım, B.A. da bizimle birlikte olacaktı. Bulgaristan ve Arnavutluk gibi ülkelerin konsolosluklarına gidip gelmeye, filmcilik ve genel kültür konularında ilişkiler kurmaya başlamıştım. İlk diyaloglar, film katalogları, kültürel yayınlar alma, şenlik festival tarihleri sorma ve gösterilere davetler gibi konularla sınırlıydı. Belli bir güven temelinde derinleştirecektim. 1979 güzüydü. Düşmanın çalışmaları da yoğunlaşmıştı. Bu dönemde başladığım ilişkileri adım adım derinleştirmeye karar verdim. İlk adımlar olarak benim konumumla ilgili belli önlemler almıştık. Gerek polisin gerekse yakın uzak çevremizdeki arkadaşların ve devrimcilerin ilgi alanı dışına çıkmam gerekiyordu. O döneme dek değişik örgütlerle sürdürülen eylem ve birlik toplantılarına Yılmaz'ı ve çevresini temsilen ben katılıyordum. Kendi içimizdeki politik toplantılar da bunun bir parçasıydı. Yılmaz'la birlikte saptadığımız biçimiyle İstanbul'a geldiği bir günde Moda'daki evinde Merkez Komitesi diye nitelenen arkadaşlarla yapılan bir toplantıda "Artık politik ilişkiler içinde olmak istemiyorum, sanat çalışmalarına dönmek istiyorum. Güney filmi ve film çalışmalarını yüklenmem benim için yeterlidir. Şiir yazmak ve kitap yazmak istiyorum" biçiminde şeyler söyledim. Yılmaz'ın bir arkadaş açıkça politikadan çekilmek istediğini dile getiriyorsa saygıyla karşılamak gerekir. Mücadelede sanatın da önemli bir rolü vardır türündeki nutku sonrasında toplantılardan çekildim. Arkadaşlar da Yılmaz'ın sözleriyle ona yakın şeyler söylemişlerdi. Bir ufak farkla ki endaze biraz fazla kaçmış, bir arkadaşımız eğer Güney Film Yönetimi siyasi komiteye bağlı ve onun altında olacaksa kitaplarını yayınlamadan bizim kontrolümüzden geçmesi gerekir. Söz gelimi Nihat arkadaşın şiir kitabını yayınlandıktan sonra görmüş olmamız bir hatadır diyerek Güney Film Yayıncılık'tan çıkan şiir kitabımın eleştirisini yapmıştı. Esas tuhafıma giden kabadayı kişiliği ve iyi niyetiyle yapısını bildiğim bu arkadaşımızın sözlerinden çok, Yılmaz'ın tabii yayınlanmaları öncesinde ürünlerin kolektif bir ruhla değerlendirilmesinin zararı yok, yararı vardır diye katılması ve İsmail'in de Yılmaz'ı desteklemiş olmasıydı. Arkadaşlar gittikten sonra MK toplantısı adı altındaki komedide yaşanan saçmalığı hissettirmek istedim. Umulmadık zamanlarda, umulmadık biçimlerde olağanüstü sezgileriyle hareket eden Yılmaz ne söyleyeceğimi sezmişti. İki puro yakıp birini bana vermiş, havayı yumuşatıp benden önce konuşmaya başlamıştı. Ne çare ki örneklemesi ezikliğimi gidereceğini arttırmıştı. "Tarih böyle yazılır abi" demişti. "Gereğinde önderlik çok değerli bir bayan yoldaşı genel evde çalışmayla görevlendirir. Ona orospu oldu derler. En ağır saldırıları da habersiz olan kendi yoldaşları yapar. Oysa o bilir ki devrimin en büyük acılarından birini göğüslemeye layık görülmüştür." Yılmaz'ın bu türden örneklerle konuşmalarına alışkın olduğum ve duygusunu bildiğim için o duyguyu böyle biçimleyişinin üstünde durmamıştım. O günlerde almam gereken acil önlemleri tamamlamıştım. Kadıköy'de kaldığım evi terk edip değişik bir kimlikle Taksim yöresinde bir daire tutmuştum. Güney Film'in sakız ağacındaki yazıhanesine de çok gerekmedikçe uğramayacaktım. Taksim girişindeki bir apartmanın bodrumundaki depo olarak kullandığımız Yılmaz'a ait odalarda çalışmaları yönetecektim. Görüntümde de belli bir değişiklik yapmıştım. Düzgün, tıraşlı, takım elbiseliydim. Gözlükleri çıkarıp lens takmıştım. O günlerde kimi devrimci dergilerin sayfalarına dek yansıyan söylentiler yaygınlaşmıştı hakkımda. Açıkçası son derece canımı sıkan ifadelerde Yeşilçam batağında yüzdüğüm, devrimi bıraktığım, küçük burjuva özentilerle artist diye soyunduğum söyleniyordu. İşin tuhafı kimi devrimci çevreler ve yayın organlarında bu türden sözler edilirken günlük basının sayfaları ve Yeşilçam çevrelerinde de Güney Filmi teröristlerin yönettiği işleri sağı solu tehdit ederek yaptığım, Yılmaz'ı sanatından uzaklaştırıp politikaya bulaştırdığım, Kürtçülük, komünizm gibi işlerle Güney Filmi mahvettiğim gibi sözler ediliyordu. Hatta toplantılar yapılıp sağa sola şikayet dilekçeleri yazılıyordu. Yılmaz'ın mektuplarında da yansımaktadır. Bu dönemde Bulgarlarla konsolosluklarında iki kez görüştüm. Görüşmeye gitme öncesinde bir önlem olarak değişik ülke konsolosluklarına telefon edip, kültür temsilciliklerinden ülkelerindeki film festivalleri, televizyonların film alışverişi ölçüleri ve benzeri konularda bilgi soruyor, kendi filmlerimizle ilgili tanıtım broşürleri ileteceğimi söylüyordum. Bu görüşmelerde Bulgarlar bizi oyaladı. Konuşmak istediğim konunun uluslararası ilişkileri ve iç işlerini ilgilendirmesi nedeniyle ilk görüşme ikincinin randevusu anlamındaydı. İkinci görüşmede karşıma çıkan kişi özetle, ülkemize kimin nereden nasıl geleceğine biz karışamayız. Fakat kaçak gelmek yasaktır. Yasalarımız gereği kıyılarımıza çıkan her kişinin en azından kendi can güvenlikleri nedeniyle ilk karakola teslim olmaları gerekir. Siz de ne istiyorsanız orada belirtiniz, onlar gerekeni söylerler gibi sözleri tekrarlayıp durmuştu. Kendi adıma mı, başkası adına mı konuştuğumu öğrenmeye çalışıyordu. Görüşmeyi derinleştirmek yönündeki sorularıma ise her seferinde ezberlemiş gibi aynı cümlelerle yanıt veriyor ya da anlamamazlıktan geliyordu. Açık bir dille birkaç kez kendilerinden Türkiye'de herhangi bir yardım ya da ilişki talebimizin olmadığını, gelecek kişinin her şeyi kendi gücüne dayalı olarak çözeceğini, öğrenmek istediğim konunun bu süreçten sonrasıyla bir bakıma transit geçiş güvencesiyle ilgili olduğunu söyledim. O ise casusvari bir sesle bu konuların ancak Bulgaristan'da görüşülebileceğini sezdirmesi ve daveti dışında sorduklarımı değil, sormadığım soruları yanıtlama yöntemiyle konuşmasını sürdürmüştü. Oldum olası gıcık kaptığım ruhsuz memur tiplerinden birisiydi. Onun bu hali zaten içten içe küfürle gönülsüz başladığım konuşmayı daha da tatsızlaştırmıştı. Rollerin çok kötü oynandığı 5. sınıf bir filmin sahnesinde gibiydim sanki. Sanırım ki bu nedenle aklıma gelmiş olacak konuşmamı, biz esasında bu konuda bir film düşünüyoruz. Sahnelerin sadece olabilmesi için araştırma yapıyorum diye bağlamıştım. Böylece Bulgaristan defteri de kapanmıştı. Görüşmeleri anlattığımda Yılmaz dinlemiş fakat o gün hiçbir yanıt vermemişti. Bir sonraki görüşmemizde ise belki farklı bir taktikle, politik olmayan bir taktikle sorun Bulgarlarla çözülebilirdi demişti. Anladığım kadarıyla Bulgarların tavrını kendilerine karşı olan politik görüşlerimizi öğrenmiş olmalarına bağlıyordu. Sözlerinde bir yanıyla da benim gönülsüzlüğüme bir eleştiri gizliydi. Sözlerini kolay olmayacağını bilerek ve soğukkanlı bir şekilde Arnavutları deneyelim diye sürdürmüştü. Aynı konuda bir iki kez de Arnavutlarla görüştüm. Karşıma çıkan insanlar ya gerçekten çok aptallardı ya da çok zeki. Normal olmalarına imkan yoktu. Bir kezinde beni güven eleğinden geçirme hesaplarından olacak, özellikle sol çevrelerden bazı grup ve kişiler hakkında "Bu ay dergi getirmediler, acaba onların görüşü ne?" gibi sorular sormuşlardı. Mao Zedong, Enver Hoca tartışmalarının güncel olduğu günlerdi. Bir keresinde altını çizdiğimiz konuda gittiğim görüşmede karşıma çıkan kişi Türk filmlerine hayran olduğunu, özellikle Kemal Sunal ve Ayşecik filmleri almak istediklerini, bunu ucuz tarife almaları ya da Arnavut filmleriyle takas edebilmeleri için benden yardım rica etmiş, bu konuları görüşmek için film şirketimizi ziyaret etmek istemişti. Bir keresinde içi yazı ve kitap dolu bir paket vermişler, Türkçe yayınlanmasını sağlamamı rica etmişlerdi. Bir diğerinde ise Türkiye'deki bir Amerikalı gazeteciden söz edip CIA ajanı olduğunu söylemişlerdi. Bu türden saklanmaç oyunlarıyla konuya giremeden Arnavutluk defterini de kapatmıştık. Yılmaz belli bir nefes süresinden sonra Romanya ve bağlı olarak Yugoslavya yönünde de bir sondaj yapılması düşüncesindeydi. Bense bu türden görüşmelerle Türkiye'de güvenilir bir sonuca ulaşılamayacağını düşünüyordum. İçimde duygusunu da oluşturamıyordum. Kuru bir ilişkiydi. Suriye ile Kıbrıs'la özellikle Filistinli devrimci örgütlerle daha canlı ve içtenlikli bir görüşme götürülebileceğini düşünüyordum. Bir önerim ise güvence arayışının yurt dışına kaydırılmasıydı. Yılmaz önerdiğim kesimlerde riskin daha büyük olduğunu, bir bakıma kendi ağırlığını taşıyamayacaklarını söylüyordu. Konuyu bir süre için geri plana çekmiştik. O günlerde Fatoş'un Moda'daki evinde Güney film ve çeşitli iç sorunlarımız nedeniyle belli arkadaşların da katıldığı bir toplantıda Yılmaz günlük yaşantımızdaki ilişkilerimizi değerlendirmeye yönelik konuşması sırasında verdiği örneklere beni ve kendisini seçmişti. Eğer biz ML olduğumuzu söylüyorsak günlük yaşantımızın en ufak birimlerine dek bunun gerektirdiği ölçüler içinde hareket etmeli, yaşamımızın her birimini buna uygulamalıyız. Bu sadece politik yoldaşlık bağlarıyla sınırlı değil, arkadaşlık ilişkilerinden gönül ilişkilerine, aile bağlarından zevklerimize dek her ilişkiyi, her konuyu kapsar diye başlamıştı konuşmasına. Sonra da söz gelimi, benim kardeşimle hiçbir ilişkim yoktur. O gerek düşünceleri, gerekse yaptığı işle benim sınıf düşmanımdır diyerek, kendi ilişkileriyle başlayıp benim ilişkilerimle sürdürmüş, ataoğlu kastederek, abimin TKP'ye yakınlığını bildiğim halde onunla günlük ilişkilerimi kesemediğimi, bunun ise bir yanıyla feodal duygulardan, bir yanıyla politik yanlışlıklardan kaynaklandığını ve ML'ye yaraşır olmak için aşılması gereken şeyler olduğunu vurgulamıştı. Arkadaşların daha da ilkel ölçülerle destekledikleri benzeri örneklerle sürdürdüğü bir konuşmaydı. Biraz da canım sıkkın olarak bu konuda ölçüyü kaçırmanın insanları çok ters yerlere götüreceğini, başta değerli bir şair olan Ataoğlu'nun Yılmaz içinde çok güzel ve anlamlı bir şiiri ve yazıları olduğunu, çevremizde babalar dünyasından farklı politik unsurlara kadar çok sayıda kişi ve kuruluşla ilişkimizin ve destek arayışımızın olduğunu söylemiştim. Biraz da üstü kapalı bir şekilde kendi ısrarıyla sürdürdüğüm babalardan konsolosluklara kadar bazı ilişkileri hissettirmek istemiştim. Yılmaz bu sözlerimi ise insanların ya da belli çevrelerin beni desteklemeleri, övmeleri kötü bir şey değildir. Bu bizim onları etkilediğimizi gösterir. İsteğimiz budur zaten, yaptığımız doğru işlerle onları etkilemek. Yanlış olan bizim onların etkisi altına girmemizdir. TKP beni övebilir. Ya da biri benim için canını vermeye hazır olduğunu söyleyebilir. Biz onlara bizi niye övüyorsunuz, destekliyorsunuz mu diyeceğiz. Hayır, daha çok övsün, desteklesinler. Bu bizim gücümüzü gösterir. Yanlış olan bizim onları övüp desteklememizdir. Benim TKP'yi öven, lümpen yaşamı destekleyen bir sözüm, bir tutumum olmuş mu? Bu temelde ML olabilmek mümkün müdür? Gibi cümlelerle yanıtlamıştı. Tuhaf bir şekilde aramızda tatsız bir hava esmişti. Durup dururken böyle bir tartışmaya niye gereksinim duymuştu anlayamamıştım. Bir süre aramızdaki konuşmalarda kaçış sorununu da gündeme getirmemişti. Belli bir süre sonra bu konuyu yine vurgulamış fakat bu kez Filistin alternatifini öne çıkarmıştı. Yılmaz'ın belli tedirginliklerinin öne çıktığı aylardı. Filistin konusunu şimdilik belli bir ilişkiye girme biçiminde değil, değerlendirme biçiminde kafamızda tutalım diye belirtmişti. Bu yöndeki ilişkileri bir süre için durdurmuştuk. Tekrar yazıhanedeki işlerimiz öne çıkmıştı. Çalışmaları yoğunlaşan Düşman filmine yönelmiştik. Berlin'de dikkat çekmeyen Sürü filminin şansı İsviçre'deki Locarno Film Festivali'ndeki başarısıyla açılmıştı. Ardından Düşman tamamlanıp Berlin Film Festivali'ne yetişmişti. Festivalde belli bir başarı kazanan, belli ödüllerle değerlendirilen film Türkiye'de yasaklanmıştı. Bunun da belli bir yankısı olmuştu. Bu gelişmeler Yılmaz'ın adı çevresinde belli bir hava oluşturmuştu. Üretimsiz geçmiş uzun cezaevi yıllarından sonra üst üste yapılan iki film ve bunların batıda kazandığı başarılar Yılmaz'a önemli bir moral güç taşımıştı. Batı'nın çeşitli gazete ve televizyonlarından röportaj talepleri geliyordu. Çeşitli festivaller yeni film yapıp yapmadığımızı soruyordu. Sürü ve Düşman nedeniyle çeşitli ülkelerle satış ilişkileri kurulmuştu. Yılmaz Batı tarafından keşfediliyor oluşunun duygusu içindeydi. Yeni boyutuyla kaçış konusunu tekrar görüşmeye başlamamız da bu dönemine rastlıyor. Yılmaz bu koşullarda hele Türkiye'de bu yönetim varken Batı ülkelerinin herhangi birisinden teslim edilmeyeceği yönünde güvence alınabileceğini düşünmeye başlamıştı.